İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir programda daha birlikteyiz. Değerli konuklarımıza. Sayın Altun Berker hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Tarkan Yavaş hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
Allah'a çok şükür, sağ olun.
Maşallah. Bugün isterseniz yine evrimin saçmalıklarıyla bir giriş yapabiliriz. Mesela evrimin en büyük saçmalıklarından bir tanesi balinanın kökenini açıklamaya çalışmaları. Değil mi? Deniz memelilerin. Şöyle bir iddiayla ortaya çıkıyorlar. Asıl saçmalayan tabii Charles Darwin, daha sonra çıkartılıyor kitaplarından, ona da geleceğiz. Diyorlar ki deniz canlıları önce karaya çıktılar sürüngen olup. Ondan sonra sürüngenler güya memeliye dönüştü. Sonra da memeliler güya suya geri dönüp balina oldular. Şimdi balina ile ilgili bir filmimiz var. Bakın bakalım balina onların dedikleri gibi öyle bir şekilde olabiliyor muymuş? Hep birlikte görelim burada. Bakın bu gördüğünüz bir balinanın iskeletinin yanında anlatıcı. İnsan boyutuyla karşılaştırıldığında yaklaşık 30 metre boyutunda 60 ton ağırlığında balinalar var. Mavi balina bunlar en büyük boy canlı, bilinen en büyük boy canlı. Şimdi bunların güya karadaki memelilerden oluştuğunu söylüyor. Bakın iskeleti burada görüyoruz. Baş kısmı. Bakın içinde bir normal boyutlarda bir insan dolaşıyor. Ne kadar büyük görüyorsunuz kaburgaların içerisi. Şimdi biraz sonra organlarını da yavaş yavaş üç boyutlu olarak oluşturacaklar. Ve o da büyük bir mucize. Damar ağı, yani insanda biliyorsunuz 100 bin kilometre, milyon hesabıyla kilometre sayısıyla bir damar ağı var. Mesela sırf kalbi dakikada 4-5 kere atıyormuş. Bakın dev bir kalp. Ve her 4-5 kere attığında 10 ton kan pompalıyormuş maşallah.
10 ton.
Yani bu aklın biraz kavrama sınırlarının ötesinde bir şey. Bizim kalbimiz dakikada 5 litre kan pompalıyor. 10 ton kan pompalıyor balinada. Ve milyon kilometre damar ağı var. Ne kadar büyük bir güç, değil mi? Ne kadar büyük bir mükemmellik gerektiriyor. Bakın organı gösteriyor burada. Kalbini balinanın. Çünkü 30 ton dokuyu, 60 ton dokuyu kanla sulaması lazım. Bunu mükemmel olarak, eksiksiz olarak yerine getiriyor ve ki balina sürekli hareket halinde denizlerde. O dev cüssesiyle rahatlıkla yüzebiliyor. Bakın omurgasının sonuna kadar geliyorsunuz. Tam bir deniz memelisi, balık. Şimdi canlı halini de gösterecek. Bakın görüyorsunuz. Suyun içerisinde çok ihtişamlı bir görüntüsü var maşallah. Evet. Bir tekneyle kıyasladığımızda ne kadar büyük olduğu daha iyi ortaya çıkacak şimdi birazdan. Sırf kuyruğu neredeyse o botun büyüklüğünde. Maşallah. Mükemmel hareketlerle kalbi de 10 ton kan pompalayarak her dakika içerisinde yaşamını sürdürüyor.
Evrimciler nasıl evrimleştiğini iddia ediyorlardı bu?
Şimdi ona geleceğiz. Yani öyle bir ipe sapa gelmez iddiaları var ki. Bakın bu canlının nasıl oluştuğunu Darwin nasıl söylemiş. Bakın maşallah 30 metre boyunda. Tonlarca ağırlıkta 60 ton. Bakın koskoca tekne ne kadar kaldı yanında. Böyle bir canlı balina.
Çok mükemmel ayrı özellikleri de var, evet. Değil mi? İletişim sistemleri birbiriyle çok uzaklardan.
Evet. Yani yavrusunu beslemesi sistemi, her şey bir mucize. Muazzam bir su tasarrufu var. Çünkü denizdeki suyu kullanmıyor. Su tasarrufu daha doğrusu çok az şey edebiliyor. Öyle bir süt veriyor ki mesela yavrusuna. Su tasarrufu yapılmış. Maksimum yağ içerikli böyle çok katı bir neredeyse halde bir süt veriyor. Onunla yavrusu besleniyor o şekilde. Yani her nereye baksak bir mucize var. Şimdi evrimcilerin iddialarına gelelim. En başta bir Charles Darwin'in iddiasına. Bu dev deniz canlılarının 30 metre boyundaki balinaların bakın nasıl oluştuğunu iddia ediyor Charles Darwin. Diyor ki bunlar diyor ayılardan oluştu diyor. Yani ayılar o kadar anlamsız bir iddia ki balık tutmak için, yüzmek için suya giriyorlarmış. Ağızlarını açıyorlarmış. Bakın bu kitaptaki orijinal alıntısı. Ben diyor hiçbir zorluk görmüyorum diyor. Ayıların diyor doğal seleksiyonla diyor daha fazla ve daha fazla suya girip diyor sulu ortama daha büyük ve daha büyük ağızları olup diyor. En sonunda diyor bir balina oluşmasını mümkün görüyorum diyor. Sonra Charles Darwin'in evrimciler de beğenmiyorlar bunu. Diğer baskılarından çıkartıyorlar kitabın. Tam bir kepazelik yani böyle. Yani çok açık Allah'ın ayrı ayrı yarattığı değil mi? Deniz evet. memelileri ayrı, kara memelileri ayrı, sürüngenler ayrı, balıklar ayrı. Birbirinden bir kere bunun atası olabilecek bir kara canlısı yok. Yani karada bu kadar büyük bir canlı yok. Dinozorları kabul edemiyor. Yani dinozorlar olmaz diyorlar. Çünkü dinozorlar sürüngen sınıfı. Onu da kabul etmiyorlar. Dolayısıyla atası olabilecek bir canlı yok. Atası olarak gösterdikleri canlılarda böyle Ambulocetus dedikleri. Hep Latince bir isim takıyorlar bir kere kavram kafa karıştırmak için. Ambulocetus, Pachycetus diye böyle isimler. Bunlara baktığınız zaman bir bakıyorsunuz normal karada yaşayan kurtlara benzeyen böyle kara canlıları, küçücük hayvan. Onun iskeletini, nesli tükenmiş bir hayvan alıp güya bunun atası işte girmiş şıpıdık. Bunu mesela National Geographic diye çok ünlü bir dergi var. Şöyle anlatıyor balinaların oluşumu yaklaşık olarak söyleyeyim size. İşte bu Ambulocetus bir şey suya giriyor diyor. Şıpıdık şıpıdık diyor ayaklarını oynatmaya başlarken diyor. O ayaklarda birdenbire yüzgeçler gelişiyor. Hop oluyor balina oluyor. İşte deniz memelileri oluyor. Ya, bu kadar saçma bir iddiayı koskoca adamların böyle kalkıp değil mi? Üniversitelerde kürsüler kurup bu saçmalıkları anlatmaları çok değişik yani bir şey böyle.
Bir de bu iddialar aslında o kadar iyi bilinmiyor. Yani iddiaların bu kadar saçma olduğu o kadar iyi bilinse belki de bu kadar fazla propaganda da yapamayacaklar. Yani balinaların böyle ayılardan meydana geldiğini, senin de dediğin gibi bunu gizliyorlar hatta bu tür şeyleri. Yani tamamen bir propaganda gibi. Hani diyorlar ya işte kayıp halka bulundu. Hani sanki her şey bulunmuş da hani bir o halka kalmış yani böyle bir sürü delil var da hani bir o halka kalmış o da bulundu gibi bir şey söylüyorlar. Halbuki hiçbir şey yok ortada.
Evet, Oktar'da öyle onun bir resmi vardı. O
ya internette bir şey yapmışlar bilmiyorum göstereyim mi şunu. Bakayım. Buldum böyle o kadar oldu. Komik bir şey yapmışlar ki interneti kim yaptığını bilmiyorum da. Siz devam ederken ben bulayım onu.
Halbuki tek bir tane bile delilleri yok. Yani hiçbir delili yok. Yani onu dolayısıyla o iddia ettikleri delil de yok.
Bakın internette hazırlamışlar onu. Darwin'in halkası bulundu diyor.
Meşhur kayıp halka.
Diyor ki Darwin'i ilerlemiş yaşına rağmen oynamaktan vazgeçemediği ve bir gün oynarken kaybettiği halkası yıllardır evrimci bilim adamları tarafından aranıyordu. Halka Meksika'da bulundu ve British Museum'daki yerini aldı diye böyle üzerinde de halkayla resmi çekmişler. Yani tabii tam bir rezalet aslında yani bir komedi oynanıyor böyle.
Tabii ciddi aslında cevap verilecek bir teori olmadığı için böyle cevap vermekte artık mecbur kalınıyor yani.
Yani bizim anlatmamız da aslında evet. bakıldığı zaman yani hocamız şöyle bir örnek vermişti çok güzel bir örnek. Adamın teki elektrik direğinin tepesine çıkıyor. Diyor ki ben helikopterim diyor şimdi atlayıp uçacağım diyor. Biz de diyoruz ki yapma etme helikopter değilsin o kafandaki pervane değil şapka. Onlar da teker değil ayakların senin aman düşersin falan gibi biz böyle evet. evrimcileri ikna etmeye uğraşıyoruz. Ya ki yapma etme o öyle değil öyle olmaz orası o kemik o omurgası o onun kanadı yani böyle. Böyle bir şey aslında yani böyle tam bir rezalet. Fakat bu kadar zararlı olduğu için tabii mutlaka mücadele edilmesi
evet,
gerekiyor.
Evet tabii dinozorlar için de kuş dinozorlardan kuşlar meydana geliyor diye iddiaları vardı. Yani evet, bu iddialara yani, paralel olarak hani... İddiaların saçmalıklarını anlamak açısından ben söylüyorum. Yani koskoca dinozorlardan kuşlar meydana gelecek ve hiçbir bilimsel yapısı yok. Bir de bir sürü çelişki var içeride.
Tabii bunu yani bu normal evrimci kitaplardaki çizimler işte. Diyorlar ki koskoca dinozor, bakın dev dinozor küçücük bir sineği kovalayacak. Dinozor sineği falan kovalayamaz yani sineği, yani kimse kovalayamaz sineği. Hele kaldı ki dinozor nasıl kovalasın yani bu saçmalığın da saçmalığı. Neyse devam edelim. Güya sineği kovalarken ön ayaklarıyla yakalamaya çalışırken sineği yakalayabilir mi? Neyse yakalamaya çalışırken o ön ayaklar kanatlara dönüşüyormuş. Ve koskoca dinozor bakın kanatlanıp uçuyor. Buna da böyle gene Latince bir isim veriyorlar ki böyle halkı kafasını karıştırmak için cursorial teori falan diye. Sanki çok matah bir şeymiş gibi böyle. Bunu söyleyen de bir profesör Yale Üniversitesi'nden John Astrom diye birisi. Bunu iddia ediyor, bu saçmalığı iddia ediyor. Diyorlar ki, ya diyorlar senin iddian çok hayal ürünü, onun için başka bir iddia geliştiriyorlar. O da arboreal dedikleri, bakın yine hep Latince isimler sanki bir şeymiş gibi. Dinozorlar yok, karada değil. Ağaçtan ağaca atlarken kanatlanıp havaya uçmuşlar, kuş olup uçmuşlar diye. O da bunun üzerine diyor ki senin iddian hayali dedikleri için. Beni tamam diyor, benim iddialarım hayali ama diyor onlarınki de hayali diyor cevap olarak. Yani böyle... Bir diyalog var yani aralarındaki böyle korkunç yani böyle bakıldığı zaman.
Böyle bir manzara ancak çocuk kitaplarında çizgi film masalı olarak yer evet. alabilir yani. Onlar da inanmazlar da masal olarak dinlerler yani normalde.
Evet.
Halbuki mesela o kovaladıkları diye söyledikleri sinek o kadar mükemmel bir canlı ki saniyede 1000 defa kanat çırpıyor.
Evet.
Yani hangi motoru yapsanız dünyanın en gelişmiş motorunu saniyede 1000 defa hareket ettiremez yani kendini öyle bir dönemde. Ve yanar gider. Ufacık bir canlı değil mi? Böyle parmağın kaçta bir bölümünde. Ne mükemmellikleri var. Onun bir sindirim sistemi var. Göz yapısı var.
Evet.
Bambaşka görüyor değil mi? Metabolizması var. Uçuş teknikleri apayrı. Yani her biri ayrı mükemmellikte organları var.
Evet. Bir de kolların kanat olamayacağı zaten kanıtlanmış bir gerçek. Yani bir kol nasıl kanata dönüşür? Yani bunu çizimde evet dönüşebiliyor. Bunu çizdiğin zaman olabilir ama ya genetik yapısına baktığın zaman DNA'sında bir değişiklik olması lazım. Kolun kanata dönüşebilmesi için. DNA'sında da böyle bir değişiklik imkansız. Yani böyle bir mekanizma yok yeryüzünde. Sadece DNA'daki değişiklikler mutasyonla oluyor ve mutasyonlarda %99 zararlı, %1 etkisiz oluyor.
Evet.
Bunun dışında DNA'da hiçbir değişiklik olmuyor. Yani mutasyonun dışında. Şimdi hal böyleyken hep zararına bir değişiklik söz konusuyken yani bir kol nasıl kanat olur? Yani bir kuyruk nasıl bir sürüngenin kuyruğu nasıl bir balığın kuyruğu olur ya da buna benzer ya da işte bir göz nasıl bir daha büyük bir göz olur, büyük demeyeyim de daha çok bir göz olur, farklı bir yapıya bürünür. Yani bunların olması bir kere imkansız, genetik olarak imkansız. Bilim bugün 21. yüzyıl bilimi bunu açıkça ortaya koymuş. Sadece resimlerde olabilir, masallarda olabilir evet. Böyle değişiklikler.
Evet, bakın şimdi burada bir film görüyoruz. Burada mutasyona uğramış bir canlı ama çok basit bir mutasyon. Yani mutasyonlar çünkü çoğu kez öldürücü oluyor büyük mutasyonlar. Çok basit bir harf değişikliği bakın DNA'sında canlının değil mi? Hemen simetrisini bozuyor. Boynunun oradan ekstra bir bacak çıkmış. Hem de kullanamadığı değil mi canlıya zarar veren onu sakat hale getiren. Evet. Yani mutasyon ya kanser yapar ya bir belirli organı tahrip eder. Simetriyi bir kere bozar. Patolojik hale getirir canlıları ve mutlaka öldürür. Nitekim canlılar üzerinde deneyler yapıyorlar bakın mutasyonu göstermek için. Sinekler üzerinde, bakın şimdi onu gösterelim. Sineklere ve bakterilere 60 yıldan fazla radyasyon veriyorlar. Mutasyon oluşturmak için yani. Hı hı. Ve mutasyon oluşuyor hakikaten. Milyonlarca jenerasyonunu da izleyebiliyorlar. Çünkü 11 gün ömürleri var sineklerin. Bakın sinekler ya uçamıyor, ya kör oluyor, ya steril hale geliyor ya da ölüyor. Ve mutlaka bu oldu. Bunu hepsi biliyorlar. Ya da ayakları kafalarından çıktı sineklerin. Yani 60 yıl bakın. Ne kadar büyük vakit kaybı, para kaybı, evrimi ispatlamak için uğraştılar. Ve hakikaten binlerce, on binlerce mutasyon meydana getirdiler. Bir tane faydalı mutasyon gösteremediler. İnsanın bu durumda demesi lazım ki yani ya ne yapalım evrim yokmuş pardon biz hata yaptık diye etmesi lazım. Ama öyle bir kandırmaca var ki bunu gizliyorlar. Her şeyi gizliyorlar. Yani fosilleri gizliyorlar. Bu deneyleri gizliyorlar değil mi? İlk bulunan hücre fosillerini gizliyorlar. Bilgileri böyle sarıp sarmalayıp latince şeylerle uydurma sahte fosiller, sahte çizimler hazırlıyorlar. Tamamen sahtekarlık üzerine kurulu bir pagan felsefesi. Putperest bir din.
Bu mutasyonları o baş evrimci Dawkins'e soruyorlar değil mi? Faydalı bir mutasyon örneği evet. Bize gösterebilir misiniz diye. Bir 15 saniye düşünüyor, tavana bakıyor. Sonra da cevap veremeyip kamerayı kapattırıyor.
Evet şimdi onu da görelim. Bu şunu da söyleyelim. Bakın dünyanın ünlü biyoloji kitabında mutasyonlar için, yani bir numaralı biyoloji kitabı bu, Campbell and Rees. Mutasyonlar için bir arabanın diyor, motoruna diyor ateş edip diyor, körlemesini ateş edip diyor. O motorun diyor performansını yükseltmek gibi bir şeydir diyor mutasyonun faydalı olması için. Yani bu ne demek? İmkansız demek. Yani motor ateş edip motorun 300 beygir olan motor 400 beygire ya da 100 beygir olan motor 200 beygire çıkıp 4 silindir 12 silindirli hale gelir mi? Tabii ki gelmez. Böyle saçmalık olur mu? Motora ateş ettiğiniz takdirde kimse yapmasın bunu. Motor tahrip olur.
Ha bir de evrimcilerin iddiası. Mesela araba motoruysa o birden uçak motoru haline dönmesi gerekiyor.
Evet.
Yani bambaşka. Yeni, güzel, mükemmel bambaşka bir motora dönmesi gerekiyor.
Fakat şimdi ilginç yani bunu söyleyen bu kişi Neil Campbell aynı kitapta İki sayfa sonra işte diyor mutasyonlar şeyle diyor evrimleşme oldu diyor. Şimdi yani o da biliyor mutasyonların faydalı olamayacağını, evrimin olamayacağını. Hepsi biliyor. Yani onun için tamamen sahtekarlık üzerine şey bir şey. Bakın şimdi burada da Dünyanın en ünlü evrimcisi değil mi? Richard Dawkins. Azılda bir ateist zaten. Soruyorlar ona. Ya diyorlar bize bir tane faydalı mutasyon örneği gösterir misin? Of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome. Bize bir tane diyor. Bakın trilyonlarca mutasyon olması lazım. Bakın verdiği cevaba bakın. Evrim eğer olsaydı. Ve durduruyor yayını. Yani şimdi bu tabii düşünülmesi gereken bir konu üzerinde. Yani bu bilim değil. Bilim adamlığı da değil bunların evet. yaptığı. Hocamız demiş yani pagan rahibi. Değil mi? Pagan, evet. batıl bir pagan dinini böyle yutturmaya çalışan millete bir pagan rahibi bu. Bu profesör falan üniversite hocası olamaz yani böyle. Değil mi? Böyle bir bilim adamı olamaz. Bilim çünkü objektiftir. Bakarsınız böyle doğadaki değil mi olaylara, incelersiniz. Gözlemler ve deneylere dayalı olarak bir teori geliştirirsiniz. Eğer gözlemler ve deneyler hipotezi kanıtlarsa teori olur. Bilim böyle işler. Eğer bu gözlemler ve deneyler, doğadaki bu incelemeleriniz sizi Allah'ın yaratıldığı gerçeğine götürüyorsanız bilim adamı bunu kabul eder. Bilim adamının gerçek görevi budur. Yoksa kalkıp da bu 19. yüzyıldan kalma köhnemiş böyle materyalist felsefeleri, materyalist iddiaları savunmak değildir değil mi? İmkansız senaryoları savunmak değildir.
Şimdi bu Dawkins baş evrimci olarak aslında bir cümlesi vardı senin hep gösterdiğin. Bize bu teori diyor. Ateist olmayı mümkün kıldığı için.
Evet.
Hani savunduklarını itiraf ediyor yani.
Değil mi? Onu söylüyor zaten. Evet. Yani konu o.
Yani esas
bakın burada
orada
Darwin zaten söylüyor. Beni diyor inançsızlık her tarafımı sardı diyor. Sonunda tamam oldu diyor. O durumunu açıklıyor zaten. Bu Ernst Mayr'ın, bu da 20. yüzyılın en önde gelen evrimcilerinden bir tanesi. Bakın diyor ki Darwinizm diyor bütün diyor doğaüstü olayları yani Allah'ın yarattığı gerçeğini ve sebepleri reddeder diyor, inkar eder diyor. Bu diyor doğal seleksiyon diyor sadece diyor dünyayı diyor bu dünyadaki yeryüzündeki çeşitliliği diyor canlıların çeşitliliğini sadece diyor materyalistik olarak açıklar diyor. Yani materyalist felsefe. Zaten Darwinizm bu eski Yunan'dan kalma değil mi? Eski dönemlerden kalma köhnemiş materyalist felsefenin, materyalizmin daha doğrusu maddeyi mutlak kabul eden, bir yaratıcıyı inkar eden materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Ya materyalist felsefeyi, bu inkarcı felsefeyi doğaya uyarladılar. Değil mi? Allah'ın varlığını inkar etmek için. Bundan Darwinizm oldu. Darwinizm toplumlara uyarlandı, insanların hayatına uygulandı. Sosyal Darwinizm adı altında komünizm, faşizm, kapitalizm, anarşizm, terörizm gibi bütün sapkın felsefeler ortaya çıktı. Ve 350 milyon insanın katledilmesine sebep oldu 20. yüzyılda.
Evet.
Yani bu doğal sonucudur. Şaşıracak bir şey yok. Bu dün de gördük mesela. Çocuk okula giriyor 18 yaşında. Üzerine doğal seleksiyon yazıyor böyle sitesine koymuş. Değil mi? Milleti tarıyor. Şaka takıyor. İnsanları öldürüyor. Ne yaptın sen ya diyorlar. Doğal seleksiyonu hızlandırdım diyor evrimi diyor. Böyle bir cevap veriyor. İşte. Yani ondan sonra şaşırıyorlar. Aa bu ne oldu diye. Sizin okulda siz bunu okutursanız değil mi? İnsanların bilinçaltına sen hayvansın, senin atan hayvan, sen de hayvansın, daha çok evrimleşmiş hayvansın. Ne yapsan yeridir, değil mi? Senin bir yaratıcın yok, dolayısıyla haşa sorumluluğun yok. Ondan sonra güçlüysen ayakta kalırsın. Zayıf olanları ezip geçmen gerekir, çatışman gerekir. Bu mantığı verirsen bundan tabii teröristler oluyor, bundan PKK oluyor, bundan Kızıltugaylar örgütü oluyor, bundan Hitler oluyor, Mao oluyor, Stalin oluyor. Tabii. Bunların hepsinin ortak noktası Darwinist olmaları. Bakın PKK'nın bölücü başına bakıyorsunuz, Darwinist. Çok net açıklıyor yani neden Darwinist olduğunu, neden Leninist olduğunu açıklıyor. Lenin'e bakıyorsunuz, o da Darwinist ve terörü savunuyor değil mi? Şeyi savunuyor, komünizmi kurucularından. Marx aynı şekilde Darwinist. Hitler'e bakıyorsunuz, Darwinist, faşizmi kurmuş, milyonlarca insanı katletmiş. Mussolini aynı şekilde, yani nereye baksanız, değil mi? Hepsinin ortak noktası Darwinizm. Demek ki hepsinin temelinde bu sapkın felsefe var.
Evet.
Ve hiçbir delile dayanmadığı da çok açık olan yani. İşte biraz önce söylediğimiz Richard Dawkins, Darwin'den önce entelektüel olarak tam bir ateist olmak mümkün değildi. Darwin bunu mümkün kıldı diyor. Evet. İşte bunun için savunuyor Darwinizm. Yani Dünya Ateist Birliği Başkanı da söylüyor zaten. Evrim diyor, ateizmdir diyor. Çok evet. açık bir şekilde söylüyor.
Evet. Ne pahasına olursa olsun evrimi savunma gayretindeler. Yani önce inançsızlıklarını ortaya koyuyorlar. Onun üstüne de bu teoriyi ortaya koyuyorlar.
Evet. Halbuki canlılara baktığınız zaman her yerde bir mükemmellik var. Bakın mesela maymunların işte ağaçtan ağaca geçişlerini gösteren bir film var burada. her canlı kendi içinde mükemmel. Bakın şimdi kuyruklarını kullanıyorlar. Kuyruklarıyla ağaçtan ağaca geçiyorlar. Hatta köprü yapıyor. Diğerleri geçiyor. O kadar da süratli hareket ediyorlar ki isabetli böyle ağaçtan ağaca atlamaları. Ama her canlı mükemmel. Mükemmel tabii denge organlarını gösteriyor. Mesela bakın başka bir film bu. Sineklerin nasıl bir akıl alameti gösterdiklerini bakın Allah'ın yaratma mucizesi. Şimdi bu büyük bir sinek. Bu sinek larvalarını yani yavrularını ineklerin üzerine bırakacak. Orada gelişmeleri için çok uygun bir ortam ineklerin cildi. Terledikleri için orada biriken sıvılarla. Ama o kendisi giderse ineğin üstüne inek bunu derhal anlayacak. Büyük bir sinek çünkü. Hemen titreştirecek derisini, kuyruğunu sallayacak ve kovacak onu. Dolayısıyla bakın nasıl bir metot kullanıyor. Normal sineği üzerine yerleştirecek larvalarını. Bakın şimdi göreceğiz birazdan. Yakaladı bakın sineği. Normal sineği, kara sineği. Çeviriyor onu. Büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Bir daha büyük bir sinek. Çeviriyor. Onun karnına yapıştırıyor özel bir yapışkanla larvalarını. Ve işi bittiğinde bırakıyor onu. Bakın larvalarını birazdan göreceğiz. O beyaz kısım. Karnının üzerine yapıştırdı. Sinek de bıraktığı zaman ne yapıyor? Kalkıyor gidiyor uçarak ineğin üzerine konacak. Bakın temizleyemiyor onları karnının üzerine özel olarak yapıştırdığı için. Bir şey olduğunu farkında üzerinde yabancı bir şey ama kurtulamıyor onlardan. O da gidip ineğin üzerine konulacak. Bakın diğer canlının. Bakın kaç aşamalı bir akıl ve plan var. Yani mükemmel bir yaratılış. Tabii. Maşallah. Hiçbir eksiklik yok. İşte oraya gidiyor. Fakat küçük olduğu için sineği o kadar ineği rahatsız etmiyor boyutları. Ve oraya o taşıdığı larvalar. Bakın üzerindeki o beyaz kısım. Bunlar larvalar. Bakın, üzerine bırakıyor derisine. Derisi de son derece uygun bir ortam. Bakın düşürüyor larvaları. Tam o anda çıkan larvalar ineğin üzerine düşüp derisinin altına yerleşiyorlar. Ve orada büyüyorlar. Şimdi bu muazzam bir yaratılış mucizesi değil mi? Bakın sinek boyutlarının farkında, ineğin uygun bir ortam olduğunun farkında. Oraya gitmemek için başka bir sineği alıyor, ters çeviriyor, üzerine yapıştırıyor larvalarını. O gidiyor o larvaları ineğin derisine bırakıyor. İneğin derisinde yetişiyor onlar. Daha sonra büyük işte sinekler haline geliyorlar. Bunlar hep tabii Allah'ın yaratma mucizesi. Yani nereye baksak, değil mi? Doğada bir mesaj evet. var. Her şey Allah tarafından yaratıldığını ispatlıyor. Darwin'in bazen şöyle bir anlamsız şeyleri oluyor böyle. Ya diyorlar işte Darwinizmi yanlışıyorsun tamam Darwinizm hataları var. Yani Darwinizm yalanlandığı için yani hataları olduğu için mi biz yaratılışa inanacağız? Tabii ki değil. Darwinizm ne ki yani? Darwinizm hiç. Saçma sapan bir şey yani. O olsun olmasın bizi hiç ilgilendirmez. Ufacık bir çocuğun bile anlayabileceği değil mi? Karmaşık olmayan muazzam bir yaratılış var. Yani hiçbir eksiklik yok. Her şey mükemmel olarak yaratılmış.
Maşallah.
Eksikler de özel yaratılmış. Yani tabii insan Allah mesela zayıf yaratıldı diyor. Değil mi? Hastalıkları var insanın, yaşlanma süreci var. Hepsini özel olarak yarattığını bildiriyor Allah. Hastalıklar var ama Allah mesela bağışıklık sistemini yaratmış. Mükemmel mikroorganizmalar yaratmış. Böyle mikroplar ve virüsler kendi içinde. Onlar da mükemmel canlılar. Ondan koruyacak bir bağışıklık sistemi yaratılmış değil mi? Ama hastalık da oluyor. İşte DNA'nın yapısı mükemmel. Enzimler muazzam çalışıyorlar. Hataları düzelten enzimler var. Fakat DNA'daki mutasyonları özel olarak yaratıyor Allah ve bundan kanser oluşturuyor mesela böyle değil mi? Orada gücünü gösteriyor Allah. Aslında mükemmel değil. Zıtlıklar içerisinde daha iyi kavruyor insan. Mesela organlar oluşurken tek bir hücreden oluşuyor insanın bütün hücreleri. Değil mi? Hepsinin de genetik yapısı aynı. Fakat hepsi birbirinden farklı organları meydana getiriyorlar. Mesela keşfedilen genetik yapılar var. Hox genleri deniyor buna. Bu genlerin görevi vücuttaki hücrelerin topak ilk hücre oluşan topakta hücrelerin pozisyonuna göre değişik organları oluşturmak sırasıyla. Şimdi mesela ilk 8 gün yuvarlak bir hücre topağı şeklinde oluşuyor hücreler. Bu kısımdaki hücreler birdenbire kafayı, beyni, sinir sistemini meydana getirmeye başlıyorlar. Alt taraftakiler ayakları, bacakları, ortadakiler omurga ve iç organları meydana getiriyorlar. Her hücrenin bulunduğu yere göre işte bu Hox genleri denen genler hangi yapıya farklılaşacağını ortaya koyuyor. Fakat hiç eksiklik yok. Değil mi? Karaciğer büyüyor, durması gereken yerde mutlaka duruyor. Onu bağlayan damarlar var. Bir kısım hücreler karaciğerdeki kanı boşaltmak için özel damar yapısını oluşturuyor ve damar sistemine bağlıyor. Biraz ileride kalp oluşuyor. tam olması gerektiği gibi kapakçıklarıyla değil mi? Karıncıklarıyla, kulakçıklarıyla durması gereken yerde duruyor. Kalp kasını besleyen koroner damarlar oluşuyor. Kan getirmesi lazım çünkü. Bunları veren bir emir var değil mi? Bir akıl var, sonsuz akıl işte. Evet. Allah'ın aklı bu. Evet. Yani bilim de bunu gösteriyor bize.
Maşallah. Her biri birbirinden harika örnekler inşallah. Ve saymakla bitmeyecek kadar örnek var. Hani böyle nereye baksak bir Allah'ın yaratılış mucizesi maşallah. Darwinizm'de dediğimiz gibi yani kesinlikle sadece inançsızların kendi inançsızlıklarına bir kılıf olsun diye ortaya koydukları bir şey, bir teori yani kendilerine göre bir safsata.
Evet. Burada bakın şimdi yine maymunlarla ilgili çok güzel böyle ne kadar hızlı hareket ettiklerini gösteriyor. Yani bir de böyle saçma iddialar oluyor ya güya işte insana benziyor. Ne alakası var? Bakın mükemmel bir canlı kendi içinde. Ağaçtan ağaca son derece süratle hareket edebiliyorlar. Artık takip etmesi bile zor. Muazzam bir denge sistemi gerektiriyor ve çok özel yapıları var. Bakın mesela elleri ve ayakları ağaçları tutmak için özel olarak yapılmış. İnsan ayağından ve elinden çok farklı. Özel çıkıntıları var. Mesela bilek yapısı da çok farklıymış. Bizim bileğimizin hareketi çok kısıtlıdır. Yani böyle dönme hareketini yapamaz pek. Bunların bilekleri öyle değil. Bileği üzerinde dönüyor. Omuzdan değil de bileği üzerinde o şekilde çok etkin bir enerji tasarrufu oluyor ve bu hareketleri yapabiliyor.
Gözle bile zor takip ediyor.
Evet bakın ağır çekimi aldı ki gösterebilsin diye. Havada bile vücudunun pozisyonunu değiştiriyor. Yani havada uçarken böyle bir rotasyon hareketi yapıyor. Mesela döndürüyor vücudunu ki öbür dalı yakalıyor vesaire. Bakın ellerinin yapısı ne kadar farklı. Yani tabii bunlar muazzam yaratılış. Yani nereye baksak, hangi canlıya bakarsak bakalım değil mi? Allah'ın yaratma sanatı çok net olarak ortaya konuyor. Maşallah. Bakın. Ağır çekim. Ki işte öyle küçük değil yapıları. Ağaçtan ağaca son derece etkin bir şekilde hareket edebiliyorlar. Metrelerce uçuyor. Yakalanması gerektiği şekilde bakın.
Bir de bu hareketlere anatomileri müsaade etse bile bunu yapamayabilirler. Mesela cesaret edemeyebilir oradan evet. oraya atlamaya. Evet. Çünkü değil mi öyle hayvanlar evet. var. Mesela bir yerden bir yere atlamaya, koşmaya cesaret edemiyorlar. Duruyorlar yer. Yani zor bir şey. Ama onların o içgüdülerinde Allah onlara ilham etmiş bu hareketleri de yapabiliyorlar. Yani hem anatomilere uygun evet. hem davranışları ona uygun.
Ona uygun değil mi?
Evet ve yaşadıkları ortam da ona uygun. Yani o etraf, ağaçlık olması, dallar hepsi ona uygun. Bulacağı besinler de ona uygun. Hepsi evet. bir anda tam olması gerektiği gibi yaratılmış maşallah.
Evet. Burada da dünyanın en büyük bitkisini göreceğiz şimdi. Çiçeğini pardon. Dünyanın en büyük çiçeğini bakın. Biraz ileri alalım. Bu çok kısa bir süre açan bir çiçek. Bakın boyutlarına. Normal bir adam boyundan daha yüksek bir çiçek. Böyle görüldüğü gibi. Çok kısa bir süre... uzun süre içerisinde çok kısa bir süre açıp kapanıyor hemen böyle. Yüksekliği bak kule gibi. Yüksekliği var. Dünyanın en büyük çiçeği. Maşallah.
Çok büyük. Maşallah.
Yani her şey kusursuz. Allah ayette bildiriyor. Gözünü çevir gezdir diyor. Hiçbir çatlaklık göremezsin. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hakikaten öyle yani. Hiç kimse, hiçbir bilim adamı ya şu canlının şurasında şu eksiklik var. Öyle değil de böyle olsaydı diyebileceği bir şey yok. Biz sadece zaten Allah'ın örnek edinmeksizin yarattığı bu mucizelere bakıp inceliyoruz. Ona bilim adamı deniyor. Bilim adamı yani bir keşifte bulunduğu zaman yani Allah'ın yarattığı bir şeyin farkına vardığı zaman ona Nobel ödülü veriyorlar, alkışlıyorlar, ödüller veriyorlar. Halbuki burada değil mi övülmesi gereken onu yaratandır asıl yani değil
Tabii
mi?
Şu, yani bilimi yaratmadan... Bilim adamı olmanın bir anlamı yok. Önce bilimin yaratılmış olması lazım. Yani her şeyin uyumlu olması lazım. Yani doğada bakıldığında hep hocamız onu söylemişti. Akla en uygun şekilde oluşmuş olması lazım her şeyin. Yoksa bilim olmaz ki. Yani mesela bir sabah kalksak işte güneş hep doğudan da olsa öbür sabah kalksak batıdan ya da tam tersi ya da dünyanın dönüş. Hiçbir uyumsuzluk olsa böyle hiçbir denge olmasa. Bilim diye bir şey olmaz o zaman. Olmaz. Hiçbir şey bilemeyiz. Hep bir karmaşa olur. Mesela canlıları inceliyoruz. Milyonlarca yıldır değişmediğini görüyoruz. Şimdi bunlar böyle belli olmasa zaten canlılar soylarını devam ettiremezler. Çünkü uygun bir yapı ertesi gün farklı bir yapıya bürünmüş olacak. O da olmayacak. Yani en olması gereken, en akılcı, en uyumlu yapı olmuş oluyor. Ve bu çok istikrarlı bir şekilde milyonlarca yıl devam ediyor. Yani böyle olması da çok büyük hikmeti var.
Evet.
Yoksa hiçbir canlı, hiçbir tür, hiçbir soy kalmaz. Hepsi tükenir, biter kısa zamanda. Ama çok istikrarlı bir şekilde devam ediyor.
Tabii yani mesela çok güzel, çok doğru. Bir düzen olmasa, diyelim ki yer çekimi her yerde aynı olmasa dünyanın, yani Paris'e gittiğinizde gökyüzüne fırlayıp gitseniz, efendim Tokyo'ya gittiğinizde bir anda vücudunuz 600 kilo haline gelse, kemikleriniz çatır çatır kırılsa, bu bir düzen olduğu için bilim oluyor değil mi? Her yerinde eşit yer çekimi. Nereye gitseniz eminsiniz zaten bir de yani değil mi? Kimse düşünmüyor. Ya ben seyahate gittiğim zaman, filanca yere gittiğim zaman acaba ne olur orada? Ağırlığım mı artar, azalır mı, havaya mı fırlarım değil mi? Öyle bir şey aklına gelmiyor. Neden? Kusursuz bir düzen var. Bütün her yerde bu böyle. Yani nereye gözünüzü baksanız değil mi? Güneş her gün aynı şekilde doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Mevsimlerin sıcaklıkları değil mi? Böyle insan çünkü çok dar bir sıcaklıkta yaşayabiliyor. Eğer sıcaklıklar eksi 100 derece ile artı 200, 300, 500 derece arasında değişse hayat olur mu? Olmaz. Ne kadar da değişiyor? En fazla işte eksi 30 derece oluyor, eksi 40 derece oluyor böyle değil mi yerleşim alanlarında. İşte kutuplara, yani işte ekvatora da geldiğinizde artık 50-60 dereceye belki çıkıyor. Çok dar sınırlar. O bile zorluyor oradaki insanları değil mi?
Tabii.
Güneşin altında kalamıyorsunuz 50-60 derecede. Dondurucu soğukta da öyle duramaz insan. Yani çok kısa süreler içerisinde evlerde yaşamak zorunda. Ancak işte böyle 10-20-30 derecelik değişiklikleri kaldırabiliyorsunuz.
Mesela 100 trilyon hücre var insan vücudunda ve müthiş hareketliler. Yani sürekli bir hareket var. Eğer bir düzen olmasaydı, bir denge olmasaydı biz hani Allah korusun her sabah uyandığımızda bir değişik bir durumla karşılaşabilirdik. Yani böyle gözümüzün yeri değişebilirdi. İşte bir takım yüzümüzde bir şey çıkabilirdi. İşte bazı yara olabilirdi. Saçımız dökülürdü. Her şey olabilir. Yani ve bunlar her gün böyle kabus gibi arda arda gelirdi. Yani çok büyük düzensizlik olurdu. Hayat çok azaba dönerdi. Yani bizim için çok büyük azap olurdu. Allah merhametinden inşallah çok dengeli ve istikrarlı ve sağlam her şeyi yaratmış. Ve bizi de inşallah o şekilde yaratmış. Allah'a çok şükür. Mesela şimdi bir yerimiz kesiliyor. Sonra o kesilen yer kendi kendini tamir ediyor bize göre. Şimdi baktığımızda öyle. Yani iç yapısını da incelediğimizde anlıyoruz ama hani bu bize normal geliyor. Hani biraz böyle filmi hızlandırsak normal kesik kapanmış olacak böyle hızlıca kapanıyor olmuş olacak bir anda. Yani mucizevi bir şey. Yani normal böyle bir şey olmayabilirdi. Hani her şey olurdu, vücudun bütün fonksiyonları olurdu ama bu olmasa hiçbir yara kapanmaz olurdu ve insan zaten fazla yaşamazdı. Yani en ufak şey, hatta çocukluğumuzda aldığımız en ufak yarada ölebilirdik. Hep burada Allah'ın merhameti var. Biz doğduğumuz günden beri bunları gördüğümüz, yaşadığımız için insanların üstünde alışkanlık, ülfet olmaması lazım. Bunları düşündüğümüz zaman her bir özellik Allah'ın insana bahşettiği bir nimet olmuş oluyor. Tabii. Hepsinin ayrı ayrı tefekkür edilip böyle şükredilmesi lazım inşallah.
Evet. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Yani Allah'ın kudreti değil mi? Sonsuz gücüyle her an yaratıyor ve her an yaratılışı kontrol ediyor. Yani gökleri ve yeri zeval bulurlar. Yani bu şu anlama geliyor. Mesela dünya dedik çok nizam intizam içerisinde değil mi? Güneşin etrafında dönüyor işte bir denge var. Yer çekimi her yerde aynı. Bir düşünelim yani birazcık bir kontrolsüzlük olsa olmaz yani Allah çünkü kontrol altında tutuyor. Birazcık bir şey olsa hemen hayat sonlanır. Mesela dünya dönerken içinde mağma tabakası var. Mağma tabakası dolayısıyla dünyanın kabuğuyla yani üzerinde gezindiğimiz toprakla aynı hızda dönüyor değil mi karalarla? Şimdi dünyanın hızında en ufak bir değişiklik olsa ama milimetrik bir değişiklik, çok hafif bir değişiklik. Yani kovanın içinde dönen su gibi böyle dış kabuğuyla içindeki mağmanın dönüş hızları birbirinden farklı olsa değil mi? Mağma daha hızlı olsa kabuk daha yavaş ya da kabuk daha hızlı, mağma daha yavaş olsa bu dünyanın sonu olur. Derhal o mağma tabakası toprağı çatlatıp patlatarak böyle denizler böyle kabararak değil mi? Mağma çıkmaya başlar yeryüzüne. Bütün hayat sonlanır. Ama olmuyor. Değil mi? Evet. Yani en ufak bir değişiklik, atmosferdeki oksijen oranında minicik bir değişiklik olsa hayat bitiyor. Ozon tabakasında bir şey olsa ultraviyole öldürücü hale geliyor, yine hayat duruyor. Güneşi biraz yaklaşsak yine hayat duruyor, uzaklaşsak yine hayat duruyor. Yani böyle bunun gibi milyonlarca denge var böyle. Big Bang'teki işte patlama biraz farklı olsaydı diyorlar bilim adamları ama böyle milimetrenin milyarda birinin milyarda birinin milyarda biri kadar çekim gücü farklı olsa ya kendi üzerinde kapanıyor, değil mi? Evren hiç oluşmuyor ya da o parçalar dağılıp saçılıyor. Yine galaksiler, yıldızlar, gezegenler oluşmuyor, yine hayat olmuyor. Ya hep böyle ama her şey de böyle.
Maşallah.
Bu şekilde maşallah.
Evrimcilerin böyle öyle diyorsunuz ama hani bazı eksiklikler var insan vücudunda, dünyada gibi iddiaların da aslında hikmetini kavrayamadıklarından böyle bir iddiada bulunabilirler ancak. Çünkü onda bir hikmete istinaden Allah böyle yaratıyor. Şimdi önce bir bakıyoruz canlıları, insanı, evreni bir incelediğimizde kusursuzluğu görüyoruz maşallah. Uyumu görüyoruz, her şeyi görüyoruz. Ama derinlemesine düşündüğümüzde tabii ki bazı eksiklikler var olduğunu görüyoruz. Çünkü insanın uykusu geliyor mesela. Yani belirli ihtiyaçları var. Gün içinde o ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Acıkıyoruz, yemek yemek zorunda. Yemese hayatını sürdüremez. Tabii ki böyle eksiklikler ama onlar da bir hikmete binaen yaratılmış. Çünkü Allah özünde bizim dünyaya bağlanmamızı istemiyor. Yani orada bir tehlike var insan için. Eğer bunlar olmasaydı insan bunu zor anlayabilirdi. Yani bu aradaki farkı zor anlayabilirdi. Allah merhametinden insanı aciz içinde yaratmış, dünyayı eksiklikler içerisinde yaratmış ki insan şunu tefekkür etsin. Hani bu kadar her şeyi güzel, yerli yerinde, kusursuz yaratan Allah bunun çok daha büyüğünü ve çok daha eksiksizini bize göre yaratabilir. O zaman ben asıl olanı isteyeyim. Yani Allah'ın o yaratmasını, yani ahiretteki yaratmayı isteyeyim diye düşünmesi gerekir. Çünkü Allah söylüyor zaten, dünya hayatı diyor geçici bir hayattır diyor. Ve aşağı bir hayat, yani eksikliklerle olan bir hayattır diyor. Asıl hayat, asıl yer diyor, yaşanılacak yer ahirettir diyor Allah. Bunun için böyle. Çünkü mesela Allah insanı ölümsüz de kılabilirdi. Ha, nitekim inşallah ahirette ölümsüz kılacak. Şimdi dünyada ölümsüz olduğunu düşünün insanların. Ne olacaktı? O insan kendini yeterli görecekti. Yani haşa, Allah'tan bağımsız yaşayabileceği kanaatinde olacaktı. Halbuki gene Allah'a bağımlı olacaktı ama anlamakta zorluk çekecekti. İmtihanı daha ağırlaşacaktı belki. Ama Allah ona aczini de göstererek, hayatın kısalığını da göstererek, dünyanın da eksikliğini göstererek iman etmesi yönünde çok önemli deliller vermiş oluyor. İşte bu hikmetle yaratılmış olan eksiklikler, aczler bu gözle değerlendirilmeli. Yoksa bir onun dışında başka hiçbir amacı yok.
Evet, mesela evrimcilerin tabii şimdi haşa hani bir yaratıcının varlığını inkar etmeye çabalayıp böyle bazı organların güya eksikleri varmış gibi iddiaları oluyor. Fakat o kadar mantıksız ve yanlış ki ama hep kafa bulandırmaya yönelik. Mesela diyorlar ki insan gözünün bir yapısı var. İnsan gözünün yapısında şimdi yuvarlak bir yapısı var şöyle. Arka kısmında sinir hücreleri var. O yuvarlağın arka kısmında sinir hücreleri var. O sinir hücrelerinin sinir kabloları o hücrelerin önünden geçerek toplanıp gözden çıkıyor. Şimdi diyorlar ki haşa, yani bunu bir mühendis yapsaydı böyle yapmazdı. O sinir kabloları arkadan geçmesi gerekirdi gibi bir iddia öne sürüyorlar. Görmeyi şey diye. Halbuki bu tamamen yanlış. Şundan dolayı yanlış. O görme hücrelerinin kabloları hakikaten önden geçiyor. Gözün önünden geçiyorlar ama bu görmemizi engel değil, görmemizi sağlayan bir faktör. Çünkü eğer arkadan geçseydi o sinir hücreleri son derece yüksek oksijen tüketimleri var. Çünkü görme hücresinin sürekli bir reaksiyonlar oluyor içerisinde ve sürekli oksijene ihtiyacı var. Maksimum oranda oksijen gerektiriyor. İşte o kablolar önden geçtiği için damar yatağına çok yakın sinir hücreleri. Damar yatağı ile arasında başka bir madde yok, başka bir şey yok. Eğer sinir hücreleri onların dediği gibi arkadan geçseydi göremezdik. Önden geçtiği için mükemmel bir tasarım, yani Allah'ın yaratma sanatı tabii. Önden geçtiği için sinir hücreleri de damar yatağı komşu birbirine yapışık. Dolayısıyla çok acil oksijen ihtiyacını karşılayabiliyor bu sayede. Süper cahiller bir de. Yani böyle hem cahil hem sahtekarlar yani. Mesela işte özofagus... Yani
gözden bahsederken hani evet, sözünüzü böldüm, ben bitirdiğimi zannettim.
Estağfurullah.
Yani göz kendi başına olağanüstü bir organ. İşte bunun üzerine bir bilim dalı var değil mi? Göz profesörleri var. Hayatları boyunca gözün bütün inceliklerini inceliyorlar. En başta Darwin zaten gözü gördükçe... Teorimden soyuyorum, değil mi? Buz gibi evet. Oluyorum. Bu cümleleri sarf ediyor. İkincisi evrimle açıklayamadıkları, hiçbir şeyi açıklayamadıkları gibi gözü de hiç açıklayamıyorlar. Yani en ünlü Türk evrimcilerden var Ali Demirsoy'un kitabında. Göz diyor ilimsel bir mucizedir diyor. Yani mucize kelimesiyle ancak açıklamaya çalışıyor. Çünkü göz işte burada şimdi göreceğimiz gibi 40 ayrı organdan meydana geliyor, evet, değil mi? Organeli var yani. Evet. 40 ayrı parçası var. Ve 40'ının da aynı anda mevcut olması gerekiyor ki göz işlevi olan görmeyi yapabilsin.
Evet.
O 39 tane olsa yani bir tanesi olmasa göz görmez. E nasıl evrimleşecek o zaman? Değil mi? Yani aşama aşama evrimleşmesi diye bir şey söz konusu olamaz.
Olamaz.
O zaman ne göz ne görme olabilirdi.
Evet.
Yani gözün indirgenemez komplekslik özelliği var. Aynı anda 40 organelin 40'ının da bir anda var olması gerekiyor ki göz görebilsin.
Evet.
Ki ne çok çeşit gözler var. Mesela arının gözü belki bizim gözümüzden çok daha mükemmel.
Evet.
Kimisi enfrarujlu kırmızı şey dalga şey, kimisi ısı olarak görüyor bazı hayvanlarda. Kimisi dalga olarak mesela çok gözlü canlılar var. 100 tane birden 100 göz parçasından oluşuyor.
Evet.
Yani göz çeşitleri de mükemmel. Yani bütün doğadaki o mükemmellikleri düşündüğünüzde apaçık bir yaratılış olduğu net aşikar gözüküyor inşallah.
Evet. Hakikaten bakın dediğiniz gibi, değil mi Altun Bey'in dediği gibi gözün burada parçalarını görüyoruz. Değil mi? Mesela gözün nesi var? Pardon okudu çıkaramadım. Lensi var. Merceği var yani. Merceği eksik olsa olmuyor. Kornea var. Kornea eksik olsa göz görmüyor. Değil mi? İris tabakası var. Işığın miktarını ayarlayan olmasa olmuyor. Göz kapağı olmasa olmuyor. Göz yaşı bezleri olmasa olmuyor. Sinir hücreleri olmasa olmuyor. Şimdi gözün hele moleküler biyolojisine baktığımızda daha da kompleks olduğunu görüyoruz gözün yapısının. Daha da indirgenemez kompleks olduğunu. Bakın fotonlar gelip bir proteine burada şekil değiştiriyor. Rodopsin proteinine. O böylece ikinci bir proteine bağlanabiliyor. Translusin diye. İkisi birlikte bu yeni şekilleriyle üçüncü bir proteine bağlanabiliyorlar. Ve dördüncüsü fosfodiesteraza bağlandıkları zaman dört tane bu kompleksi molekül hücredeki tuz iyonlarının miktarını azaltıyor. Böylece bir elektrik sinyali meydana geliyor tuz iyonlarının miktarı düştüğü için hücre dışı ortama göre. Ve bunlar bakın 3 pikosaniyede gerçekleşiyor. 1 pikosaniye demek saniyenin trilyonunda biri demek. Yani bu reaksiyonlar çok kabaca anlattığımız yani çok basitleştirerek anlattığımız reaksiyonlar bir saniyenin içerisinde 100 milyarlarca kere oluşuyor.
Muazzam.
Ve bu da yeterli değil. Bakın çünkü dikkat ederseniz fotonlar proteinlerin şekillerini değiştirdi değil mi? Üçü birbirine bağlandı.
Evet.
Bambaşka bir şekle girdiler. İşte bunları geri döndürecek yeni başka proteinler var. Anında onlar yine pikosaniyeler içerisinde onları geri döndürüyor ki reaksiyonlar devam edip görmemiz olabilsin. Yoksa bir fotoğraf gibi böyle bir tek görüntü görürdük. O böyle saatlerce dururdu gözümüzde eğer bu mekanizma olmasa. Aynı böyle halbuki orada hareket eden canlı var değil mi? Hı hı. Mesela biri kalkıp odadan çıkıp gidiyor ama siz onu varmış gibi karşınızda bir saat hiç kıpırdamadan görürdünüz yani böyle. İşte mükemmel böyle yani bunlar böyle bakın bir saniyede trilyon hesabıyla oluyor bu reaksiyonlar. Ya bu muazzam bir yaratılış yani böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde bırakın tesadüfü Allah'ın büyüklüğünü gösteriyor. Evet. Kudretini değil mi? Sonsuz kudretini ve sonsuz sanatını ortaya evet, koyan maşallah. Yaratılış mucizesi. Dediğiniz gibi tabii Darwin için tam bir rezalet bu. Bir kere de şunu da söyleyelim. Şimdi bu söylediklerimiz bakın dediniz ki hani göz aşama aşama oluşamaz.
Evet.
Hakikaten bakıyorsunuz fosil kayıtlarına 500 milyon yıl önce trilobit gözü denen ilk göz ortaya çıkıyor. Burada görülen. Ve 600 tane petekten oluşuyor böyle. Her birinde çift mercek sistemi var. İki gözde binin üzerinde mercek var. Ya, inanılmaz bir kompleks bir göz yapısı. Ve 500 milyon yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Bu günümüzde arılarda ve yusufçuklarda var. Yusufçuk böceklerinde mesela bu göz yapısı. Bakın kaç tane bizim tek bir gözümüz varken burada yüzlerce petek her birinde de çift mercek var. Yani bu da böyle yani inanılmaz bir yaratılış maşallah böyle. Maşallah. Ya inanılmaz değil mi? Allah affetsin. Allah'ın yaratma sanatı böyle. Değil mi? En ufak bir hata yok. Her bir göz ayrı bir göz gibi böyle hepsinin içinden giren ışıklar kırılıyor. Sinir hücreleri üzerine düşürülüyor. Ve mükemmel tek parça bir görüntü oluşuyor bundan. Çünkü kırılmaları biraz farklı olsa değil mi? Işığı biri böyle değil de biraz dışarıya doğru düşürse bitti. Görme olmaz. Yamuk yumuk evet. Bir görüntü olur. Yani doğru düzgün bir görüntü evet. Oluşmaz. Ve bu böyle 500 milyon, 20 milyonluk göz. Yani birdenbire ortaya çıkıyor işte göz. Bu ne demek? Evrim yok demek. Allah'ın yarattığını kesin olarak kanıtlıyor.
Ha, görme mekanizması da apayrı bir mükemmel. Bu ilk plandaki teknik kısmı, ondan sonra o arkada işte pupilla denen hücreler var mesela, değil mi? 120 milyon tane mi, 200 milyon? Onlara düşüyor. Oradan irise ters düşüyor görüntü.
Evet.
Sonra elektrik enerjisine dönüşüyor. Yani şu anda bizi izleyenler bir görüntü izliyor ya, evet, kardeşlerimiz. Onlar, o görüntü normalde gözden geçtikten sonra elektrik enerjisine dönüşüyor.
Evet.
Sonra kimyasal enerjiye dönüşüyor. Yani çok acayip aşamalardan geçiyor. Görüntü kayboluyor orada. Yani görüntü diye bir şey yok.
Yok.
İmpuls var. Yani elektrik impulsları var. Sonra beyindeki görme merkezine gittiğinde tekrar düz hale gelip orada bir görüntü canlanıyor.
Evet.
Yani bu muazzam bir sistem yani.
Evet. Yani
şunu da kendi kendine olabilecek bir sistem mi bu? Mümkün mü?
Kendi kendine değil tabii. Yani bu zaten derinine indiğimizde, yani bir aşama daha ileri götürdüğümüzde, yani beyin elektrik sinyallerinden nasıl bir görüntü meydana getirebilir diye düşündüğümüzde, orada tabii Allah'ın her şeyi çepeçevre kuşatan bir yapısı, yani her şeyin Allah olduğunu anlıyoruz. Çünkü evet, Allah'ın orada ruha gösterdiği bir algı ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü beyindeki atomlar, değil mi? Beyin atomlardan yapılı. Mesela şu masanın atomlarıyla beynin atomları arasında hiçbir fark yok.
Evet.
İkisi de aynı protonlardan, aynı nötronlardan oluşuyor. Ya tıpatıp aynı birbirinin. Nasıl oluyor birinde böyle üç boyutlu görüntü oluşuyor, düşünüyor, konuşuyor, değil mi? Muhakeme yapıyor, çıkarımlar yapıyor, seviniyor, üzülüyor, değil mi? Diğerinde öyle bir şey yok. Değil mi? Tahta hep tahta, yani masa, evet, hep masa olarak kalıyor. Değiştirsek elektronlarla protonların yine bir şey değişmiyor. Masa masa oluyor.
Evet.
Değil mi? Demek ki maddeden kaynaklanan bir şey değil. Zaten bizim dışarıda bizim anladığımız anlamda bir madde yok. Hocamız açıkladı bunu yani çok açık bir şekilde. Kapkaranlık bir ortam var. Işık yok, değil mi? Madde saydam ve boşluklardan oluşuyor ve kapkaranlık. Ses de yok dışarıda, değil mi? O hepsi bunların bizim küçücük bir merkezde oluşan böyle, değil mi? Üç boyutlu görüntü oluşuyor, ses oluşuyor,
renk
oluşuyor, dokunma, evet, tat, koku. Bunlar işte böyle ruhumuzu algılattırdığı algılar. Allah bunu bildiriyor Kur'an'da,
evet,
bize.
Evet. Bir de bu görme olayını şimdi bu kadar mükemmel görüyoruz. Mesela gerçekten pırıl pırıl böyle üç boyutlu çok güzel bir görünüm var bize göre. Şimdi bir de bunu teknolojik olarak taklit etmeye çalışıyorlar. İşte bugünkü en teknolojik kameralar mesela o gözün o yapısını taklit ederek çalıştırıyorlar. Yani onu şey yapıyorlar ve bu kadar insan, bu kadar büyük dev firmalar, işte profesörler hepsi oturuyorlar, bu çalışmayı yapıyorlar. Bir bakıyoruz belirli bir seviyeye kadar gelebiliyorlar. Yani bu kadar çalışma, bu kadar imkanın sonunda elde edilen görüntü bizim şu an gördüğümüz bu canlı görüntüyle kıyaslanmayacak kadar flu. Hatta işte gözün odaklanması. Mesela şimdi biz gözümüzü bir yere çeviriyoruz ve Allah'a çok şükür hemen orayı görüyoruz mesela. Belirli bir şey beklemiyoruz. Ya da öne bakıyoruz, arkaya bakıyoruz. Yani çok büyük bir rahatlık var. Çok net görüyoruz. Açık şey görüyoruz.
Otofokus yapıyor hemen.
Hemen yapıyor. Ve bunu ben net. Mesela ben bunu düşünmüyorum. Yani bakarken şuraya zoomlayayım. Şurayı biraz daha net göreyim. Işığı biraz daha ayarlayayım. Çünkü burası mesela karanlık oluyor. Gözüm hemen alışıyor karanlığa. Ama mesela aydınlık oluyor. Aydınlığa alıyor. Yani bunu da düşünmüyorum ben. Zaten göz bütün görevlerini yapıyor.
Tabii.
Şimdi bir yerde hani etten, sıvıdan oluşmuş, değil mi? Bir göz var. Yani sonuçta bunun ham maddesi baktığım zaman su, et, proteinler. Bir yerde de insan yapımı alet edevatlar var. Şimdi kıyaslanmayacak kadar göz mükemmel. Şimdi insanın bu kadar aklıyla, imkanıyla yapamadığını, beceremediğini şu göz çok güzel, çok daha güzel bir şekilde, yani muhteşem bir şekilde yerine getiriyor.
Evet.
Ve bunu milyonlarca yıldır yapıyor, evet, canlılarda. Yani burada Darwin'in aslında kabus görmesi, çıldırması son derece doğal. Çünkü yani bunu baktığımızda hemen Allah'ın yaratılışını görüyoruz. Hemen, evet, bize maşallah, Allah'ın kudretini, büyüklüğünü hatırlatıyor, gösteriyor, evet, inşallah bu, evet, gözler.
Bakalım o.
Evet, gözler. Çeşitli şimdi göz yapıları var. Her biri birbirinden mükemmel ve hepsi tarihte birdenbire ortaya çıkıyor. Mesela bakın arı gözü. Demin söyledik. Arı gözü de böyle büyük petekler, peteksi yapısından oluşuyor. Bakın şimdi yakın çekime girecek. Gözün mükemmelliğini ortaya koyuyor. Bakın yaklaştıkça o petek yapıları ortaya çıkıyor, görüyorsunuz. Ve her yönü görebiliyor bu göz yapısı sayesinde. Bakın minik peteklerden oluşuyor. Her birinde çift lens sistemi var. Bakın değişik arı gözleri. Aynı şekilde. Ve bunların hepsi fosil kayıtlarında birdenbire ve eksiksiz ortaya çıkıyor. Yani Allah'ın ol demesiyle yaratıldığı çok açık. Çünkü zaten Yusufçuk da aynı şekilde aynı göz yapısına sahip. Bakın şimdi onu gösterecek. Çünkü en ufak bir eksiklikte göz görmüyor. Bakın mükemmel göz yapısını ortaya koyuyor. Bakın görüyorsunuz. Evet, bu çok yakın plana geldiğinde bakın. Değil mi? Sayısız peteklerden oluşuyor. Ki bu mikroskopik çekimler iyice yakın plana girmiş. Her birinde çift mercek sistemi var. Şimdi kısa bir aramız olacak. Hocamız katılacak programımıza. Kısa bir aradan sonra hocamızla birlikte olacağız inşallah.